32. Uyanış. Franz kendine geldiğinde etrafındaki nesneler düşün ikinci bölümüymüş gibi görünüyordu. Güneşin merhamet dolu bir bakışla güçlükle sızdığı bir mezarda olduğunu sandı. Elini uzattığında taşı hissetti. Yerinden doğruldu. Bornozuyla çok yumuşak ve çok güzel kokular yayan süpürge otundan bir yatakta uyumuştu. Bütün hayaller ortadan kaybolmuştu. Ve düşünde mezardan çıkmış gölgeler gibi görünen heykeller uykusuna saplanıp kalmıştı. Işığın geldiği noktaya doğru birkaç adım attı. Düşünün her sarsıntısının yerini gerçekliğin sükuneti alıyordu. Bir mağarada olduğunu fark etti. Açıklığa doğru ilerledi ve kemerli kapının aralığından mavi gökyüzünü ve denizi gördü. Hava ve su sabah güneşinin altında parıldıyordu. Kıyıya oturan tayfalar sohbet ediyor ve gülüşüyorlardı. 10 adım açıklıktaki tekne demirinin üzerinde zarifçe sallanıyordu. Bunun üzerine bir süre yüzüne vuran o serin esintinin keyfini çıkardı. Kıyıda çalkalanan ve kayaların üzerine gümüşü andıran kıvrımlı köpüklerini bırakan dalganın hafifletilmiş gürültüsünü dinledi. Hiç aldırmadan, özellikle fantastik bir düşün etkisinden sıyrıldığı anda, doğadaki nesnelerin barındırdıkları o ulvi çekiciliği düşünmeden ilerledi. Ardından dünyanın çok dingin, çok saf, çok engin yaşamı ona yavaş yavaş düşünün inanılmazlığını hatırlattı ve anılar hafızasına geri dönmeye başladı. Adaya gelişini, kaçakçıların şefiyle tanıştırılışını, ihtişam dolu yeraltı sarayını, muhteşem akşam yemeğini, bir kaşık haşhaşı hatırladı. Ancak gündüz vaktinin gerçekliği karşısında düş beyninde o kadar canlıydı ve zihnini öyle etkiliyordu ki yaşadıklarının üzerinden en az bir yıl geçmiş gibi hissediyordu. Bu yüzden hayal gücü ara sıra gecesini öpücükleriyle aydınlatan o gölgelerden birini tayfaların arasına oturtuyor, bir kayanın üzerinden geçiriyor ya da yelkenlinin üzerinde sallandırıyordu. Kafası oldukça dinçti ve vücudu fazlasıyla dinlenmişti. Başında hiç ağırlık yoktu, tam tersine genel bir rehavet içindeydi. Hava ve güneşi her zamankinden daha çok içine çekecek durumdaydı. Bunun üzerine neşeyle tayfalara yaklaştı. Tayfalar onun geldiğini görür görmez ayağa kalktılar ve kaptan ona doğru yürüdü. "Senyor Simbad bizi siz ekselanslarına olan saygılarını iletmekle görevlendirdi ve bize sizden izin istemeden yanından ayrıldığı için duyduğu üzüntüden söz etti. Ama kendisini Malaga'da bekleyen çok acele bir iş olduğunu öğrendiğinizde onu bağışlayacağınızı umuyor." "Vay canına, sevgili dostum Gaetano," dedi Franz. "Demek tüm bunlar gerçekmiş. Beni bu adada ağırlayan, bana mükemmel bir konukseverlik gösteren ve ben uyurken yola çıkan bir adam gerçekten varmış." "Elbette var. İşte tüm yelkenleri fora ederek uzaklaşan küçük yatı. Dürbününüzle bakmak isterseniz mürettebatının ortasında duran ev sahibinizi muhakkak tanıyacaksınız." Dürbünü çıkarıp ayarlayan Franz işaret edilen noktaya baktı. Gaetano yanılmıyordu. Garip yabancı, yatının arkasında yüzü adaya dönük ayakta duruyor ve elinde onun gibi bir dürbün tutuyordu. Üzerinde dün akşam misafirini karşılarken giydiği giysi vardı ve mendilini hoşça kal dercesine sallıyordu. Franz cebinden çıkardığı mendilini onun gibi sallayarak selamına karşılık verdi. Bir an sonra yatın pupasında beliren hafif bir duman bulutu arka taraftan nazikçe sallanarak göğe doğru yükseldi. Ardından hafif bir patlama sesi Franz'a kadar ulaştı. "Bakın, duyduğunuz gibi size hoşça kal," diyor, dedi Gaetano. Karabinasını alan genç adam göğe doğru ateş etti. Ama gürültünün yatı kıyıdan ayıran mesafeyi aşacağını ummuyordu. "Ekselanslarının emirleri nedir?" diye sordu Gaetano. "Önce bana bir meşale yakın." "Ah, evet anlıyorum," dedi kaptan. "Büyülü evin girişini aramak için." "Memnuniyetle ekselansları, sizi eğlendirecekse istediğiniz meşaleyi yakacağım. Ben de aklınızdan geçen düşüncelerin etkisi altında kalmış, 3-4 kez aynı fanteziyi aklımdan geçirmiştim. Ama sonra vazgeçtim. Giovanni, bir meşale yakıp ekselanslarına ver." Giovanni söyleneni yaptı. Meşaleyi alan Franz, arkasından gelen Gaetano ile yer altına indi. Genç adam, üzerinde uyandığı ve hala karışık duran ottan yatağı tanıdı. Ama meşalesini mağaranın dış yüzeyinde gezdirmesi boşunaydı. Kendisinden önce gereksiz yere aynı araştırmayı yapanların bıraktığı duman izinden başka hiçbir şey göremedi. Bununla birlikte gelecek gibi içine nüfuz edilemeyen granit duvarların her yanını karış karış inceledi. Av bıçağının girebileceği tek bir çatlak göremedi. Bıçağa boyun eğeceği umuduyla üzerine bastırmadığı tek bir çıkıntı bile bırakmadı. Tüm çabası boşunaydı ve hiçbir sonuç alamadığı araştırmasına 2 saat boyunca devam etti. Sonunda Gaetano'nun muzaffer edalı bakışları altında bu işten vazgeçti. Frans kumsala geri döndüğünde yat ufuktaki siyah bir noktadan ibaretti. Yeniden dürbününü alsa da hiçbir şeyi seçebilmesi mümkün değildi. Gaetano ona adaya keçi avlamaya geldiğini hatırlattı. Frans bunu tamamen unutmuştu. Tüfeğini aldı ve keyif almaktan ziyade görevini yerine getiren bir adamın ifadesiyle adayı dolaşmaya başladı. 15 dakika içinde bir keçi ve 2 oğlak vurmuştu. Ama dağ keçileri gibi yabani ve atik olsalar da bizim evcil köpeklere çok benzediklerinden Frans onlara av hayvanı gözüyle bakmıyordu. Üstelik zihnini meşgul eden daha baskın bazı düşünceler vardı. Gerçekten de dünden beri bin bir gece masallarından birinin kahramanı gibiydi ve karşı konulmaz bir istekle mağaraya geri dönmeye karar verdi. Bunun üzerine ilk araştırmanın yararsızlığına rağmen Gaetano'ya oğlaklardan birini kızartmasını söyledikten sonra ikinci bir araştırmaya girişti. Bu ikinci inceleme oldukça uzun sürdü çünkü geri döndüğünde oğlak kızarmıştı ve yemek hazırdı. Dün akşam o gizemli ev sahibi tarafından yemeğe davet edildiğinde bulunduğu yere oturan Franz, bir dalganın zirvesinde salınan martı gibi Korsika'ya doğru yol almaya devam eden küçük yatı fark etti. ''Ama'' dedi Gaetano'ya, ''bana Senior Simbad'ın Malaga'ya doğru yelken açtığını söylemiştiniz. Oysa görünen o ki doğrudan Porto Vecchio'ya gidiyor.'' ''Size şu an yolcuların arasında 2 Korsikalı haydutun olduğunu söylediğimi hatırlamıyor musunuz?'' diye sordu kaptan. ''Bu doğru, onları kıyıya mı bırakacak?'' ''Tam da öyle. Ah, söylediğine göre o ne tanrıdan ne de şeytandan korkan ve zavallı birine yardım etmek için yolunu 50 fersah uzatacak bir adamdır.'' ''Ama böyle bir yardım insanseverlik gösterdiği ülkenin yetkilileriyle başını derde sokabilir.'' dedi Frans. ''Onun umrunda mı?'' dedi Gaetano gülerek. ''Yetkililer ona ne yapabilir? Onlarla dalga geçmeyi sever. Yeter ki peşine düşsünler.'' Öncelikle yatı bir deniz aracı değil, bir kuştur ve 12 deniz milinde bir fırkateyni 3 mil geride bırakır. Üstelik her yerde dostları olduğundan herhangi bir kıyıya çıkması yeterlidir. Burada daha net bir şekilde ortaya çıkan şey, Franz'ı konuk eden Senior Simbad'ın Akdeniz kıyılarındaki her yerde kaçakçılar ve haydutlarla ilişki kurma yüceliğinde olmasıydı. Bu da onu fazlasıyla ilginç bir konuma yerleştiriyordu. Franz'a gelince artık Monte Cristo'da kalmasını gerektirecek bir neden yoktu. Mağaranın sırrını çözme umudunu tamamen kaybetmişti. Bu yüzden adamlarına yelkenliği yemek biter bitmez harekete hazır hale getirmeleri talimatını vererek bir şeyler atıştırdı. Yarım saat sonra teknedeydi. Son bir kez baktığı yat Porto Vecchio körfezinde gözden kaybolmak üzereydi. Hareket edilmesi için işaret verdi. Tekne yeniden yola koyulduğunda yat artık neredeyse seçilemiyor ve onunla birlikte dün gecenin son gerçeği silinip gidiyordu. Böylece akşam yemeği, Simbad, Haşhaş ve heykeller Franz için aynı düşün içinde eriyip gitmeye başlıyordu. Tekne gece gündüz aralıksız yol aldı ve ertesi gün güneş doğduğunda bu kez Monte Cristo adası gözden kaybolmuştu. Franz karaya ayak basar basmaz Floransa'daki eğlencelerini ve nezaket ziyaretlerini tamamlamak ve ardından kendisini Roma'da bekleyen arkadaşının yanına gitmek üzere harekete geçti. Yaşanan olayları en azından bir süreliğine unutmuştu. Roma'ya doğru posta arabasıyla yola çıktı ve cumartesi akşamı Duan meydanındaydı. Daire söylediğimiz gibi önceden tutulmuştu. Bu yüzden yapılacak tek şey Üstad Pastorini'nin oteline gitmekti. Ama bu çok kolay bir şey değildi çünkü kalabalıklar caddeleri dolduruyor ve Roma şimdiden büyük olayları önceleyen o boğuk ve heyecanlı mırıltıyla sarsılıyordu. Roma'da her yıl 4 büyük olay yaşanır. Karnaval, Paskalya, Corpus Christi, Noel. Şehri kasvetli bir durağanlığın kapladığı yılın geri kalan günleri yaşam ve ölüm arasında bir geçiş dönemi gibidir. Şehir bu süre boyunca adeta bu dünya ile öbür dünya arasındaki bir istasyona benzer. Franz'ın daha önce 4-5 kez mola verdiği ve her seferinde daha muhteşem ve daha fantastik bulduğu şiir ve kişilik dolu bu istasyon Ulvi'dir. Nihayet giderek artan ve hareketlenen bu kalabalığı aşan Franz otele ulaştı. İlk sorusu karşılığında arabası kiralanmış arabacıların ve odaları dolmuş hancıların o bilinen densizliğiyle Londra otelinde kendisi için yer olmadığı yanıtı verildi. Bunun üzerine kartını Üstad Pastorini'ye gönderip Albert de Morcerf'e haber verilmesini istedi. Bu yöntem başarılı olmuştu ve Üstad Pastorini ekselanslarını bizzat karşılamaya gelirken Kendisini beklettiği için özürler diledi. Çalışanları azarladı. Rehberin daha önce yolcunun elinden kaptığı el şamdanını geri aldı ve kendisini yanına götürmeye hazırladığı Albert o sırada dostunu karşılamaya geldi. Tutulan daire iki küçük odadan ve bir tuvaletten oluşuyordu. İki oda, Üstad Pastorini'nin takdir edilemez bir değer yükleyerek övüneceği tarzda caddeye bakıyordu. Katın geri kalanı Sicilyalı ya da Maltalı olduğu sanılan çok zengin bir kişiye kiralanmıştı. Otelci bu yolcunun iki ulustan hangisinin vatandaşı olduğunu söyleyemedi. ''Çok güzel Üstad Pastorini'' dedi Frans. ''Ama bize hemen bir akşam yemeği, yarın ve diğer günler için de bir araba gerekiyor.'' ''Akşam yemeği hemen servis edilecek'' dedi otelci. ''Arabaya gelince...'' ''Ne demek bu şimdi, arabaya gelinceymiş?'' diye haykırdı Albert. ''Bir dakika, bir dakika. Burada şaka yapmıyoruz Üstad Pastorini. Bize bir araba gerekiyor.'' ''Monsieur'' dedi otelci. Size araba bulmak için elimizden geleni yapacağız. İşte size tüm söyleyebileceğim bu. Bize kesin yanıtı ne zaman verebilirsiniz? Diye sordu Frans. Yarın sabah. Lanet olsun, dedi Albert. Arabaya daha çok para ödenecek. Hepsi bu. İşlerin nasıl yürüdüğünü herkes bilir. Drake ya da Aaron'da ücret normal günlerde 25 frank. Pazar ve bayram günlerinde 35 franktır. 5 frank da aracı için ekleyin, 40 frank eder. Bundan bir daha hiç söz etmeyelim. Korkarım ki beyefendiler iki katını da ödeseler bir araba bulamayacaklar. O zaman yolculuk sırasında biraz yıpranmış olsa da atlar benim arabama koşulsun. At da bulunamaz. Albert, Franz'a anlam veremediği bir cevapla karşı karşıya kalan bir adamın ifadesiyle baktı. Şuraya bakın Franz, at da bulunamazmış. Peki ya posta arabalarının atları, onları alamaz mıyız? Hepsi 15 gün önceden kiralandı ve geriye sadece hizmetliler için gerekli atlar kaldı. ''Buna ne dersiniz?'' diye sordu Frans. ''Bir şey zihnimin sınırlarını zorladığında onun üstüne gitmeme ve başka bir konuya geçme alışkanlığına sahip olduğumu. Üstad Pastorini, yemek hazır mı?'' ''Evet, ekselansları.'' ''Tamam o zaman, önce yemek yiyelim.'' ''Ya araba ve atlar?'' dedi Frans. ''Sakin olun sevgili dostum, kendiliklerinden gelecekler. Sadece fiyatlarını belirlemek gerek.'' Ve para kesesi şişkin ya da cüzdan doluysa hiçbir şeyin imkansız olmayacağına inanan bu hayran olunası felsefeye sahip Morcerf yemeğini yedi. Yatağına uzandı, derin bir uykuya daldı ve rüyasında karnavalı altı at koşulmuş bir arabayla gezdiğini gördü.